Ayrım 22. Kader ağlarını örerken. Agop J. Hacıkyan. Sayfa 304. Nahiri bej ipek bir kimono giymiş, saçlarını çözüp bırakmıştı. Kapıyı açtığında Nur'un onu çok azladığını bakışından anladı. Ama Nur, koltuğa oturduğunda onu uzak buldu. Ayrıca şu üstündeki gri çizgili takımdan da nefret ediyordu. Canı sıkan nedir, söyle diye söze girdi Nahiri. Önemli bir şey var ve sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Nahiri'nin yüzü değişti. Ondan böyle sözler duymaya alışık değildi. Nur'un bir sorunu olduğu kesindi. Esin bir bebek bekliyor. Düşündüm ki... Benim fazlalık olduğumu düşündün diye kuru bir ifadeyle Nur'un sözünü kesti. Nur ne diyeceğini bilemiyordu. Onunla beliaht konusunu tartışmak gereksizdi. Haklıydı. Fazlalık ve can sıkıcı olmaya başlamıştı. Böyle söylemedim. Söylemesen de söylemiş kadar oluyorsun. Karın ailenin sürmesini garanti edecek. Çocuklarına göz kulak ol. Onları en iyi üniversitelere göndermeye çalışmalısın, malum. Bir gün senin yerine geçecekler. Bu senaryoda benim hiçbir rolüm yok. Nur'un önünde ayakta duruyor ve ağlamamak için tüm gücüyle elindeki viski bardağını sıkıyordu. Dost kalabilirdik. Doğru bak, aklıma gelmemişti. Belki de küçüklerden birisine baftiz annesi bile olurum. Benimle alay mı ediyorsun? Seni seviyorum. Beni terk ederek bana kötülük ediyorsun. Bu belki bir gün olabilir. Ama ben sanıyordum ki... Acısı konuşmasını engelliyor, kelimeler gırtlağında düğümleniyordu. Yüzü sarardı ve bitkin kendini kanepeye bıraktı. Nur bardağındaki buzlarla oynuyordu. Haklıydı ve söylenecek bir şey yoktu. Nahiri umutsuz, onu bir saat daha yanında tutmak için girişimde bulundu. Yüzüne bakmadan, beni istediğini biliyorum. Orama senin sevdiğin parfümden sürdüm. Onu tadabilir ve nefesimin nasıl sıklaşacağını duyabilirsin. Vücudunu görmek istiyorum. Beni arzuladığını bilmek istiyorum. Gel, son bir kez beni al. Artık acısına ve gözyaşlarına engel olamıyordu. Nur gözlerini kapadı. Kendisini çok kötü hissediyordu ama aldığı kararı istemeyerek de olsa uyumak zorundaydı. Onu şimdi dudaklarını öperse arzunun yeniden alevleneceğini çok iyi biliyordu. Ayağa kalktı, Nayir'in saçını okşadı. Yapamam. Artık istemiyorum. Boğazında bir şeyler düğümlendi. Nahiri'nin daire kapısını kapadığında onun acıyla haykırdığını duydu. Daha fazlasını duymak istemiyordu. Hemen oradan kaçtı. Şubat ayında kar, kış başından beri ikinci kez New York'u esir aldı. Öğle saatlerinde kar makineleri yolları temizlediler ama devam eden kar fırtınası nedeniyle yollar kullanılmaz haldeydi. Bu durumdan en çok mutlu olan çocuklardı. 1 milyonu aşkın öğrenci böylece fazladan bir gün daha tatil kazanmıştı. Öğleden sonra kar kalınlığı 60 santimetreyi geçmiş ve kar tabakası tüm bölgeyi kaplamıştı. Esin izinli olduğu için Nur'un da canı işe gitmek istemiyordu. Telefonun sesi onları yerlerinden sıçrattı. Nur aldırma anlamında bir işaret yaptı ama ahize Esin'in elindeydi. Bir hasta olabilir. Konuşma kısa sürdü. Hastaneye getirin, ben de hemen geliyorum. Telefonu kapattı, aceleyle giyinmeye başladı. Lütfen bana bir taksi çağır. Genç hastalarımdan birinin durumu kritik, hemen gitmem gerek. Nur onu götürmeyi önerdi ama Esin taksiyle daha çabuk varacağını söyledi. Nur hastaların eve telefon etmelerinden hiç hoşlanmıyordu. Buraya telefon edeceklerini, acile gitseler ya diye düşünüyordu. Karısını defalarca özel numaralarını vermemesi konusunda uyarmıştı. Ama Esin tedavi ettikleri çocuklardan... Bir tekine bile bir şey olduğu takdirde kendini bağışlamayacağını söyleyerek kocasını yanıtlamıştı. Sırtına bir süveter, ayağına bir cin geçirinceye kadar taksi kapıya gelmişti. Uzun sürmez, hastaneye gidince ararım. Yarım saate kadar telefon etmezsem polise haber veririm. Esin çoktan dışarıdaydı. Nur'un son sözlerini duymadı. Bu onun ilk kez acil hastaya gidişi değildi. Bu durumdan hoşlanmasa da fazla bir şey söyleyemiyordu. Çünkü kendisi de ikide bir de ya iş seyahatindeydi ya da sabaha dek süren sonu gelmez toplantılarda. Bir gün hızını ve etkinliklerini yavaşlatıp beraberliklerine daha fazla zaman ayırması konusunda karısını uyarmıştı. Aldığı yanıt Esin'in mesleğine karışılmasından hoşlanmadığının kanıtıydı. Ya ev kadını olurum ya doktor. İkisinin ortası olmaz. Bir saat geçmişti ki kapının zili çalındı. Kapının kilidini açtı ve iki polis memuruyla burun buruna geldi. Uzun boylu ve genç olanın, Bay Kardam siz misiniz? Evet benim. Ne vardı? Ben polis memuru Jack Harding. Arkadaşım Ramon Santos. Queens'te 11. bölgede görevliyiz. Sizinle konuşmak istiyoruz dedi polis memuru Santos. Nur yutkunmaya başladı. Sormaya korkuyordu. Polislerin yüzüne baktı. Verecekleri yanıttan korktu. İçeri girebilir miyiz? Diye Harding sordu. Nur başıyla onayladı ve içeri girebilmeleri için kenara çekildi. Santos arkasından kapıyı kapadı. Holdeydiler. Rica ederim ne olduğunu söyleyin çabuk. Üzgünüm Bay Kardam. Karınız bir kaza geçirdi. Nur'un sesi titremeye başladı. Umarım ciddi bir şey değildir. Karınız yaralı. Durumu ciddi mi? Karınız ağır yaralı. Bindiği taksi bir kamyonla çarpışmış. Onu hemen hastaneye kaldırdık. Nur'un kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi çarpmaya başladı. Polis memuru Harding karşısındaki adamı daha çok telaşlandırmamaya çalışarak sakin bir sesle "Size hastaneye kadar eşlik edeceğiz." Nur gözlerini kapadı. Bayılacak gibiydi. Kısa bir süre sonra "Beni bir dakika bekleyin, giyineyim." dedi. odasına çıktı ve hemen Thomas'ı aradı. Thomas benim. Esin hastaneye acile giderken ağır bir kaza geçirmiş, hastanedeymiş. Acaba Queen Center'a gelebilir misin? Nur, Thomas'ın sorularını yanıtlayamıyordu çünkü kazanın ayrıntılarını bilmiyordu. Aşağı indiğinde polis memuru Santos bir şeyler söylemeye çalıştı. Bay Cardam. Nur polisin sesindeki tınıdan ve sıkıntısından daha da kötü şeyler olduğunu sezinlemişti. Memur ona kötü bir haber verecekti, biliyordu. Ambulansla hastaneye kaldırılırken karınız bilincini yitirmişti. Onu kendisi götürmeliydi. Neden sanki o boktan taksiyle gitmesine izin verdi? Evden çıktığında kaldırım ayağının altında kayıyormuş gibi oldu. Bağırmak istiyordu. Böyle bir cezayı hak etmek için ne yapmıştı? Polis arabasının arka koltuğunda oturmuş, hastaneye doğru giderlerken Nur durmadan yineliyordu. Ne olur yaşasın, ne olur yaşasın. Benim hatam, onu götürmeliydim. Hastaneye vardıklarında Nur arabadan atladı, merdivenleri deli gibi tırmandı. Thomas girişte yanında bir doktorla bekliyordu. Bay Cardam, ben baş operatör Felix Patterson'ım. Karınızı ameliyat edebilmek için onayınız gerekiyor. Nur'un yüzü bir anda kireç gibi bembeyaz oldu. Onayını ver dedi Thomas. Sesi kaygılıydı. Başından ağır yara almış. Ameliyat olması gerek. Tek şansı ameliyat. Onu görebilir miyim? Çok istiyorsanız olur dedi cerrah. Nur ısrar edince ekledi. Güçlü olun. Görüntüsü ve durumu kötü. Doktor onunla acile kadar geldi. Esin yatıyordu. Bilinçsizdi. Başındaki sargı kan içindeydi. Ağzında ve kolunda iki boru vardı. İki hemşire sağ bacağını parmak ucundan kalçasına kadar sabitleştirmeye uğraşıyorlardı. Nur bir saat önce kollarını aldığı karısını böyle acınacak durumda görünce eli ayağı kesildi. Hemşireler Esin'i ameliyathaneye götürürlerken Nur koridorun ucundaki kapıya kadar ona eşlik etti. Öte yandan Thomas yeşil ameliyat gömleğini giymiş hastayı bekliyordu. Yani yengesini. Hastaya eşlik eden 3 cerrah daha vardı. Yüzleri maskeliydi. Yalnız gözleri gözüküyordu. Polis memuru Jack Harding yanlarına gelip kazayı tipinin ve yolun kötü olmasının sebep olduğunu bildirdi. Taksi Long Island çevre yoluna girmek için sola dönmüştü. Kamyon ise aksi yöne gidiyordu. Ağır vasıta şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedip olağanca hızıyla arabaya çarpmıştı. Her iki arabanın sürücüleri olay yerinde ölmüşlerdi. Karınız onlardan daha şanslıymış diye ekledi polis memuru. Nur tek başına bir banka oturdu. Durmadan soluğu kesilene dek onun yaşamasını diliyordu. Ayağa kalktı. Sigara üstüne sigara yakarak bekleme salonunu arşınlamaya başladı. Birden bir ses duydu. Nur, seslenen Thomas'tı. Evet. Nur kardeşinin yüzüne bakarak kötü haberi beklemeye başladı. Thomas ona yaklaştı, elini omzuna koydu. Nur ağlıyordu. Hiç bitmeyecekmiş gibi süren 5 saatlik bekleyişten sonra bildik soruları soracak gücü kalmamıştı. Öyle durup bekledi. Elimizden geleni yaptık. Şimdi iyiye gideceğini umarak bekleyeceğiz. Nur, Tanrı'ya şükretti. Hiç değilse yaşıyordu. Önümüzdeki 48 saat her şeyi belirleyecektir. Thomas'ın üzerinde hala ameliyat gömleği vardı. Gözleri yorgundu, yüzü çökmüştü. İyileşme şansı ne kadar? Pek şansı yok yerine, kehanette bulunmayı sevmem. Dedi Thomas. Yeniden ellerini Nur'un omzuna koydu. Bu durumda bebek için yapılacak bir şey yoktu. Üzgünüm derken hemen başını çevirdi. Nur'un yüzündeki acıyı görmek istemiyordu. Esin'in görüntüsü gözünün önden gitmiyordu. Onu aceleyle giyinirken ve küçük hastasını kurtarmak için acele hastaneye giderken düşünüyordu. Onu ne zaman görebilirim? Yoğun bakıma alındığında. Nur sevecenlikle kardeşine baktı. Teşekkür ederim Thomas. Birkaç dakika sonra Esin'i görmesine izin verdiler. Burun deliklerinde borular, ağzında ve her iki kolunda yine borularla plastik bir çarşafın üstünde yatıyordu. Başı beyaz gazlı bezlerle ve sargılarla sarılmıştı. Daha yakından baktığında yüzünün şiştiğini gördü. Bu görüntüye daha fazla dayanamayacaktı. Yüzünü çevirdi. Dipsiz bir uçurumdan aşağı yuvarlanıyormuş da ayağı asla yere basmayacakmış gibi hissediyordu. Bağırmak istedi ama ağzından hiç ses çıkmadı. Karısıyla konuştu ama yanıt beklememek gerektiğini biliyordu. Hemşire çok yumuşak bir sesle artık dışarı çıkması gerektiğini bildirdi. Kazadan 3 gün sonra Esin hala komadaydı. Operatör uyarıcı olması açısından hastayla konuşmak gerektiğini söyledi. Sesini tanıyabilirdi. Hiç kimsenin Esin'le yakından ilgilenmesine izin vermeyen Nur onun yanına oturdu. Durmadan gelecekten, doğacak çocuklarından söz etti. Karısının ellerini okşadı. Kaza haberi Vartan'ı çok kötü etkiledi. Yıllar geçtikçe Nur'u kabullenmeye başlamış, birbirlerine yakınlaşmışlardı. Esin'i kendi kızı gibi seviyordu ama gururundan bir türlü duygularını dile getiremiyordu. Onların yanında saatlerce duruyor, böyle zamanlarda konuşmayı hiç beceremediğinden susuyordu. Nur, onu sessizce destekleyen bu yaşlı adamı sevmeye başlamıştı. Anna, Araksi ve Adniv nöbeteşe geliyorlar, Nur'u teselli etmeye çalışıyorlardı. Ama o hiçbirini duymuyor, yatağın yanındaki tabureye çakılmış gibi oturuyor, üzgün bakışlarla karısını yaşama bağlayan makineleri izliyordu. Yalnız Nahire'den hiç ses seda çıkmadığını fark etmişti. Onun sessiz kalışı Nur'u rahatlatıyordu. Günler geçiyordu. Doktorlar umutlarını kesmek üzereydiler. Yalnız Thomas her gün geliyor, kardeşine aynı şeyi yeniliyordu. Onunla konuşmaya devam et Nur, sana yanıt verecek, biliyorum. Nur her sabah çok erken hastaneye geliyor ve gece geç vakte kadar kalıyordu. Büyük bir dikkatle karısının mimiklerini ve nefesini gözden geçiriyor, beklenmedik bir değişiklik fark etmeyi umuyordu. Esin'in gözleri hep kapalıydı, yanakları solgun, bembeyazdı. Gırtlağını uzatılan boru nedeniyle dudakları yarı aralıktı. Bir gün Esin'in hafif bir parmak oynatışıyla kendisine yanıt verdiğini hissetti. Mutluluktan uçtu, durmadan beni duydu, elimi sıktı, gerçekten elimi sıktı diyordu. Ama tıbbi açıdan tepki vermeyen gövdesini görüntüsü nedeniyle umut yerini umutsuzluğa bıraktı. Sanırım hayal gördüm diye düşündü. Bekleyiş uzadı, haftalar geçiyordu. Karısının orada yatışını izlerken onu sanki uykuya dalmış gibi düşünüyor, kendi kendine konuşmaya devam ediyordu. Zaman geçtikçe kendini kazaya neden olmakla suçluyordu. Cezalandırıldığına da inanmaya başlamıştı. Kız kardeşimi sevdim, metresimdi, karımı aldattım, şimdi ödüyorum diye pişmanlığını dile getiriyordu. Kendini 10 yaş yaşlanmış hissediyordu. Günler sonsuza uzuyordu. Esin'in bir söz söylediğini duymayı öyle çok istiyordu ki bazen onun yanıt verdiğini sanıp yerinden fırlıyordu. O karşısında kendi sessizliği içinde yattıkça karısına duyduğu sevgi artıyordu. Umutsuz ve bitkin karar verdi ve karısına şöyle dedi. Annemin başı üzerine yemin ederim komadan çık bir daha asla Nahire'ye elimi sürmeyeceğim. Seninle güzel çocuklarımız olacak ve ikimiz mutlu yaşayacağız. Yalnız ikimiz. O akşam Nur, Vartan ve Maron'un davetini kabul etmişti. Esin'in yanındaki taburenin üstünde karısını gözeterek geçirdiği günün sonunda onlarla Cafe Trocadero'da buluştu. Burası 1930'ların Paris bistroları örnek alınarak yapılmıştı. Thomas da gelecekti. Ailece bir gece geçirmek sana çok iyi gelecek dedi Nur'a. Nur sevdiği insanlar tarafından çevrelenmiş olmaktan mutluydu ama bir türlü rahatlayamıyor ve gecenin tadını çıkaramıyordu. Bir garson Thomas'a yavaş sesli bir şey söyledi ve bir kağıt uzattı. Çok acil bayım, lütfen okuyun. Yine mi hastanede acil var? Hiç rahat edemeyecek miyim ben? Mesajı okudu, sarardı, Nur'a döndü. İleti Esin'le ilgili. Çabuk Nur, hemen gitmemiz gerekiyor. Nur'la birlikte çıkışa koştular. Vartan ileti kağıdını aldı ve Doktor Peterson'ın notunu okudu. Bayan Kardam komadan çıkıyor, hemen geliniz. Nur karısının etrafında fır dönüyor, nikah dönemini geçirirken onu her şeyden sakınıyordu. Yolculuk edebilecek duruma geldiğinde ise karısını İsviçre'ye özel bir kliniğe götürdü. Onun tamamen iyileştiğinden emin olunca da karısına bir Avrupa gezisi hazırladı. Yeni evliler gibi her etapta uzun uzun kalarak 6 ay süren bir balayı yolculuğu yaptılar. Onların geri dönüşünü kutlamak için Maro büyük bir eğlence düzenledi. Nahire, Esin'i Nur'un kolunda ve çok mutlu görünce gerildi ama yine de Esin'i hafifçe gülümsedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Vartan, Nur'u dostça kolundan tuttu. Gel, sana bir şey anlatacağım. Gözleri mutlulukla parıldıyordu. Bir akşam Bay Chilson'ı gazeteye götürdüğünde tüm personelin Nahire'nin etrafını sardığını görmüş. Nahire, babasını görünce gel biz de seni bekliyorduk demiş. Kendisinden emin bir halde. Sana yeni doğan bir şey göstereceğiz. Özgür Ermeni gazetesinin ilk sayısı ama bu kez Ermenice ve İngilizce. Vartan şaşkınlıktan dilini yutmuş. Ne olduğunu kavrayınca da kızına doğru atılıp onu kollarına almış. Onun için bu çok önemli bir gündü. Kızı yalnızca meşaleyi almakla kalmamış, gazeteye Ermenice haberlerin İngilizcelerini içeren sayfaları ekleyerek yenilik yapmıştı. Artık fikirlerini daha geniş kitlelere duyurabilecekti. Hatta dünya çapında bile olabilirlerdi. Sonra kızına döndü. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Beni çok mutlu ettin. Seninle gurur duyuyorum. Annene haber verdin mi? Ben zaten buradayım diyerek Maro yan odadan çıktı. Tahmin etmeliydim dedi Vartan. Mutluydu, gülümsüyordu. Gelin güzellerim, sizi öpeyim. Nur Vartan'ın anlattıklarından çok duygulanmıştı. Onu gençleşmiş buluyordu. Ayrıca bir sürü yeni projesi de vardı. Düşünebiliyor musun? İngilizce. Böyle olunca hemen emekliyi düşünmeye gerek yok. Manhattan'ın merkezinde bir Bali Kardam Kulesi inşa etmek için yapılan plan proje çalışmaları ilerliyordu. Birden Nur her şeyi durdurdu ve evine kapandı. Komiser Mehmet Ramazan'ın tutuklandığını haber vermek için aramıştı. Uluslararası arama emri olumlu sonuç vermişti. Paris havaalanında sahte kimlikle sınırdan geçmek isterken dikkatli bir gümrük polisinin pasaportu incelemesi sonucu pasaportun tahrif edildiğini ve son kullanma tarihini değiştirildiğini fark etmiş. Fransız polisi kaçağın gerçek kimliğini tespit ederek Türk yargı organlarını uyarmış. Türkiye suçlunun Türk mahkemelerine iadesini istemiş. Artık bu işin bitmesine çok az zaman kaldı. Yazışmalar, bürokrasi filan hepsi 2-3 ayda biter diye açıklamıştı komiser. Nur, Ramazan ve Turan'ı hapishanede bir araya getirdiklerinde mahkeme açılacağını biliyordu. Mahkeme, skandal, rezaletin duyulup yayılması ve gazetelere manşet olmak demekti. Kardam adı ve ailesi yeniden kirlenecekti. Suçluların cezalandırmalarını istemesine karşın onların tamamen ortadan yok olduklarını ummuştu. Yıllar geçip de bu tutuklanma işi gerçekleşmeyince o da bu iğrenç olayı tamamen aklından çıkarmıştı. Şimdi tüm düşmanlarımız yeniden bu boku kurcalamaktan zevk duyacaklar. İş buralara kadar uzayacak, biz de payımızı, hem de çok kötü, alacağız. İşleri uyuşturucu parasıyla kurduğumuzu söyleyip bizi suçlayacaklar. İşim bitti, ben bittim. Jake'in ısrarlarına rağmen işinin başına dönmedi. Esin de kocasını sakinleştirmeyi beceremiyordu. Bütün gün ofisine kapanıyor, ne olursa olsun rahatsız edilmek istemediğini söylüyordu. Protokol ziyaretlerinden ve sosyal hayattan kaçıyordu. Utanç duyuyorum. Kardeşlerim adına öyle utanç duyuyorum ki tahmin edemezsin. Ne zaman sokağa çıksam sanki insanlar beni parmaklarıyla gösteriyorlarmış gibi geliyor, diyordu karısına. Türkiye'de kalan erkek ve kız kardeşleriyle yaptığı konuşmalar da moralini düzeltemiyordu. Kenan, ticari itibarın sarsılmasına engel olmak için şirketin adını değiştirmek istiyordu. Şahaneye gelince siyasetçi dostlarının onu yüzüstü bırakmaları onu öyle üzmüştü ki İstanbul'u tamamen terk etmeyi düşünüyordu. Leyla'nın bu olayı dile getiriş tarzı da Nur'u çok üzdü. Son kez bu iki pislikten konuşulduğunu duyduğumuzda Safiye manen ölmüştü. Utanç ve acıdan Gaziantep'te kapandığı evinde bu kez gerçekten öldü. Leyla ayrıca şehirdeki davetlerden kaçıyordu. Çünkü ne zaman bir topluluğa katılsa herkes vahşi hayvan görmüş gibi onu seyrediyordu. İçi ölmüştü. İstanbul sosyetesi artık onun ruhunu canlandıramazdı. Böylece o da gardırobunu toplayıp Monaco'ya yerleşti. Nur, Nicole'den İstanbul'a gelip duruşmaları ve gelişmeleri resmen izlemesini istedi. Duruşma esnasında Turan'ın itirafları sayesinde Haydar kardeşlerle Kardam kardeşler arasındaki bağ hemen aydınlandı. Ayrıca Ramazan, kardeşini öldürtme emri vermekten de suçlu bulundu. Kellelerini kurtardılar ama müebbet hapse mahkum oldular. Duruşma süresince Nur, bitkin bir halde evde oturdu. Hiçbir ziyaretçiyi kabul etmedi. Türkiye'deki ailesinin namuslarına leke sürülmesi onu fiziksel bir hastalığa tutulmuş gibi yere sermişti. Bu olay Balyanlarla daha da yakınlaşmasına neden oldu. Onlar Nur'un acısını dindirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Derken bir gün rakibine yenilmeyi hiç sevmeyen tarafı birden öne çıktı. Silkindi ve normal hayatına dönmeye karar verdi. Bu karanlık hikayeyi unutmak için hemen Jake'e haber gönderdi ve Bali Kardam Kulesi inşaat projesine devam etmek istediğini bildirdi. 29. Şimdilerde 50'sine yaklaşmıştı Nur. Yardımseverlik konularıyla ilgilenmekten kendine ayıracak hiç boş vakit bulamıyordu. Yeni sanatçı grupları, bilimsel, eğitimsel ve siyasi kuruluşlar için kampanyalar düzenliyor ve adı onlarla anılıyordu. Ayrıca vekaleten yönettiği işler ve açılışlarda kurdele kesmek de vardı. 5. caddenin trafiğinde Cadillac'ın şoförü sabırla ilerlemeye çalışıyordu. İlerlemenin imkanı yoktu. Nur haftalardır hazırladığı ve defalarca okuduğu vasiyetnamesini yeniden okumakla meşguldü. Son maddeye gelince geçmiş bir film gibi gözünün önünden geçmeye başladı. Deli gibi sevdiği Boğaziçi, Harvard, Antep, New York, İstanbul. Gülümsedi. Kendini yeniden Long Island'daki eski evinde gördü. O gece Esin hastanede nöbetçiydi. Sonra o korkunç kaza, sonra Esin'in toparlanması için yaptıkları Paris yolculuğu. Kaldırımlarda at kestaneleri ve Sen Nehri'nin üzerindeki köprüler, daha sonra yıllar geçtikçe iki oğlunun ve kızının doğumları sırasında duyduğu mutluluk. Sonunda da kendi vasiyetnamesinin babasınınkinden nedenli farklı olduğunu düşündü. Şoförün sesiyle bir düşten uyandı sanki. Geldik efendim ama ne yazık ki 20 dakika geç kaldık. Hiç önemli değil Ranul. Harika bir yolculuktu. Teşekkürler. Şoför bu sözlerden hiçbir şey anlamadı. Geç kalmak patronu neden bu kadar mutlu etmişti acaba? Bu akşam Cornish Hall'da Vladimir Askenzi'nin piyano resitali vardı ama Nur'un canı Esin'e eşlik etmek istememişti. Esin konserden sonra onu eve getirebilecek arkadaşlarıyla konsere gitti. Nur kütüphaneye bir kahve getirmelerini istedi. O da mektuplarını gözden geçirecekti. Genç hizmetçi kahveyi getirdiğinde şaşırdı, sıçradı. Nedense eski sadık hizmetkar Kerim'i göreceğini sanmıştı birden. Ömrünü Kardam kabilesine adayan ve durmadan saygıyla iki büklüm eğilen Kerim. Zavallı Kerim. Nur yalıdaki gençlik yıllarını düşünmeye başlayınca kendisinin de yaşlandığını fark etti. Her sabah şakağındaki grileşmiş saçlar ona yaşlandığını hatırlatıyordu. Oda hizmetçisi şömineye bir kütük daha atıp küllenmeye yüz tutan ateşi canlandırdı. Odun çatırdamaya ve etrafa renkli ışıklar saçmaya başladı. Mektuplarda önemli bir şey yoktu. Kenara koydu. Çantasını açtı ve ertesi sabah katılacağı toplantının belgelerini ayırmaya, hazırlamaya başladı. Okunması biten vasiyetnameyi de kasaya koymak için dosya çantasından çıkardı. 40 sayfalık teksti en az 20 kez okumuştu. Her okuyuşta şuraya bir kelime ekliyor, oradan bir cümle karalıyordu. Bu gece en sonunda her maddenin onun isteklerini güzelce açıkladığına kani oldu. Diğer yardım kuruluşlarına yaptığı yardımlar hariç Ermeni cemaatine de 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Yeniden gülümsedi. Varislerinin birbirlerini yemesini, birbirlerinden nefret etmelerini istemiyordu. Babasının vasiyeti okunurken ne çok yara almıştı. Böyle sahnelerin yenilenmesini istemiyordu. Nur çalışma masasına geçti. Hareketsiz oturup o anıdan o anıya atladı. Bazıları daha net, bazıları daha silikti. Bazı anılar ise ruhunu paramparça ediyor ve hala yankılanmayı sürdürüyordu. Bugüne kadar dolu dolu yaşamıştı. Aşklar, özellikle bir tanesi. İhtiraslı ama yasak olanı, yakıcı ama ahlaka aykırı. Sonra yalnızlık, bazı başarılar ve başarısızlıklar. Ve daha bitmedi, daha yaşanacak yıllar var diye düşündü. Yerinden kalktı, özgün bir Söra tablosunun arkasında gizlenen kasayı açacaktı. Gizli şifreyi çözmek için sağdan sola kolu çevirdi. Açıldığını belirten çıt sesini duyamadı. Hata etmişti. Bir tur eksik çevirmişti. Yeniden denedi ve kalın kapı açıldı. Vasiyetini kasaya yerleştirirken kırmızı maroken kaplı defterlere eli değdi. Bunlar babasının anılarının yazılı olduğu defterlerdi. Elini aldı, tuhaf bir korku içini sardı. Bu belgeleri ona verirken Altan ondan söz vermesini istemişti. Senden bana söz vermeni istiyorum. Okuduktan sonra yakacaksın. Bir daha bunların lafını duymak istemiyorum. Yakacağına dair söz ver diye emretmişti. Nur da söz vermişti. Altan'ı ne zaman hatırlasa kalbi deli gibi çarpardı. İşte yine çarpmaya başlamıştı. Ağabeyin isteğini yerine getirmediği için kendine kızdı. El yazısıyla yazılmış sayfaları avucunda sıkmaya başladı. Sanki elinden kaçacaklarmış gibi. Geçmişin kötü ruhlarını uyudukları sayfaların aralarından uyandırmaktan korkarmış gibi sık ve kesik nefes almaya başlamıştı. Cehennem ateşi gibi harlı yanan şömineye yaklaştı. Sayfaları birer birer ateşe atmaya başladı. Her sayfanın yanışını, kül oluşunu izliyor, bekliyordu. Sonuncu sayfa ve sonra hepsi bitti. İnce dantellerden oluşan küllere dönüştüler. Şöminedeki kor, geçmişin anılarını yakarak yok edip toza dönüştürürken Nur kendine geldi. Sonunda özgürdü, yatışmış, rahatlamıştı. Ayağa kalktı, kasaya yöneldi. Karısı eve dönmeden kasanın kapısını kapatmak gerekiyordu. Kitabın sonu. 11 Ocak 2011, sayfa 317.